Şeker Portakalı, José Mauro de Vasconcelos, okuyan Nermin Gültekin, Can Yayınları, 26. basım 1996, Türkçesi Aydın Emeç, resimler Jaime Cortez. 1. Bölüm. Günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü. Nesneleri keşfederken. El ele acele etmeden sokakta yürüyorduk. Tot Hoca bana hayatı öğretiyordu. Ben de abim elinden tuttuğu ve bana bir takım şeyler öğrettiği için durumumdan hoşnuttum. Nesneleri bana evin dışında öğretiyordu. Çünkü ben evde keşiflerimi tek başıma yaparak kendi kendime eğitirken yalnız olduğum için yanılıyordum. Yanılınca da eninde sonunda hep dayak yiyordum. Önceleri kimse beni dövmezdi. Ama sonra her şeyi öğrendiler ve zamanlarını benim bir şeytan, bir baş belası, lanet olasıca bir sokak kedisi olduğumu söyleyerek geçirmeye koyuldular. Buna aldırdığım yoktu. Sokakta olmasam şarkı bile söylemeye başlardım. Şarkı söylemek güzel şey. Tot Hoca şarkıdan başka bir şey daha biliyordu, ıslık çalmayı. Ama ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım ağzımdan ses çıkmıyordu. Tot Hoca ıslığın tıpkı böyle çalındığını ama şimdilik bir ıslıkçı ağzına sahip olmadığımı söyleyerek beni yüreklendirdi. Yüksek sesle şarkı söyleyemediğim için şarkıları içimden söylüyordum. Garipti ama çok da hoş olabiliyordu. Pek küçükken annemin söylediği bir şarkıyı hatırlıyordum. Güneşten korunmak için başına sardığı bir atkıyla çamaşır teknesinin başındaydı. Beline bir önlük bağlamıştı ve orada saatler boyu elleri suyun içinde sabundan bol bol yaptığı köpüklerle oynar dururdu. Sonra çamaşırı sıkar ipe kadar taşırdı. Bambulara bağlı olan ipe bütün çamaşırları asardı. Evin giderlerine yardım etmek için Doktor Faul Haber ailesinin çamaşırlarını yıkıyordu. Annem uzun boyluydu, zayıftı ama çok güzeldi. Yanık nefis bir teni, siyah dümdüz saçları vardı. Çözüp koy verdiği zaman bu saçlar beline kadar inerdi. Şarkı söylemesi de çok güzeldi. Öğrenmek için yanından ayrılmazdım. Ey denizcim denizcim, senin için ah ederim. Senin için denizcim, yarın ölür giderim. Çok kabarmıştı deniz, kumda koşuyordu dalgalar. Yola çıktı denizcim, çok sevdiğim denizcim. Yazık denizci aşkı yarım saati geçmez. Gemi demiri aldı, denizcim uzaklaştı. Çok kabarmıştı deniz. O an bile bu şarkı nedenini anlamadığım bir hüzünle doldururdu içimi. Tot Hoca bana bir dirsek attı, ayıldım. Ne var Zeze? Hiç, şarkı söylüyordum. Şarkı mı söylüyordun? Evet. Öyleyse ben sağır olmalıyım. İnsanın içinden de şarkı söyleyebildiğini bilmiyor muydu yoksa? Bir şey demedim. Bilmiyorsa bunu ona öğretmeyecektim. Rio Sao Paulo yolunun kıyısına varmıştık. Yoldan her şey geçiyordu. Kamyonlar, otomobiller, at arabaları, bisikletler. Dikkat Zeze. Bu diyeceğim çok önemli. Önce sağına soluna bakacaksın, sonra haydi. Yolu koşarak geçtik. Korktun mu? Elbette korkmuştum ama başımı hayır anlamında salladım. Bir kere daha birlikte karşıya geçeceğiz. Sonra öğrenip öğrenmediğine bakacağım. Yeniden karşıya geçtik. Şimdi aynı şeyi tek başına yap bakalım. Yüreğim daha hızlı çarptı. Sırasıdır, koş dedi ağabeyim. Hemen hemen soluk almadan atıldım. Geçtiğim yerde biraz bekledim. Sonra bana geri dönme işaretini verdi. İlk sefer için çok iyiydi ama bir şey unuttun dedi. Araba gelip gelmediğini anlamak için iki yana da bakmalısın. Sana işaret vermek için her zaman burada olmayacağım. Dönüşte yine aynı şeye çalışırız. Şimdi yolumuza gidelim, sana bir şey göstermek istiyorum. Elimi tuttu ve sakin sakin yolumuza devam ettik. Bir konuşma sırasında duyduklarım kafamı kurcalıyordu. Tot Hoca dedim, ne var? Olgunluk çağı hissedilir mi? Bu saçmalık da neyin nesi? Edmund da dayı söyledi. Yaşıma göre gelişmiş olduğumu, yakında olgunluk çağına gireceğimi anlattı. Ama ben kendimde bir fark göremiyorum. Edmund da dayı budalanın teki. Kafana abuk sabuk şeyler doldurmakla geçiriyor bütün vaktini. Budala değil o. Edmund da dayı bir bilgin. Büyüdüğüm zaman bilgin ve şair olmak, kelebek boyunbağı takmak istiyorum. Kelebek boyunbağımla resim çektireceğim. Neden kelebek boyunbağı? Çünkü insan kelebek boyunbağı olmadan şair olamaz. Edmund da dayı bana dergilerdeki şair resimlerini gösterdi. Hepsinin kelebek boyunbağı var. Zeze, onun her söylediğine inanmaktan vazgeç. Edmund da dayı kafadan çatlağın biri. Biraz da yalancı. Öyleyse boktan herifin biri. Dinle, sövdüğün için çok tokat yedin. Edmund da dayı öylesi değil. Kafadan çatlak dedim yalnızca. Yani yarı deli. Yalancı olduğunu da söyledin. Bu da başka bir şey. Değil. Geçen gün babam Bay Severino'yla konuşuyordu. Birlikte Eskopa ve dört kollu iskambil oynadıkları adamla. Bay Lavoni'nin sözü geçince babam şöyle dedi. O moruk boktan herifin biri, pis yalancının tekidir. Böyle dediği için kimse babama vurmadı. Büyükler söyleyebilir, onlar için önemi yoktur. Bir sessizlik oldu. Edmundo dayı çatlak, tam olarak ne demektir Tot Hoca? Tot Hoca parmağını şakanla dayayıp çevirdi ve bu hareketiyle bana belli bir kavramı anlatmak istedi. Hayır, doğru değil, çok iyidir o, diye bağırdım. Bana bir sürü şey öğretir o. Şimdiye kadar da topu bir kere dövdü, pek sert vurmadı ama. Tot Hoca yerinden sıçradı. Seni dövdü mü? Ne zaman? Çok yaramazlık yaptım. Bir gün Gloria da beni dinhanlara yolladı. Edmundo dayı gazetesini okumak istiyor ama gözlüğünü bulamıyordu. Oflaya puflaya her yanda arıyordu. Dindin Haya sordu, hava aldı tabii. Birlikte evin altını üstüne getirdiler. Bunun üzerine gözlüğün yerini bildiğimi, bilye almak için bana 25 kuruş verirlerse göstereceğimi söyledim. Gidip yedek cebinden 25 kuruş aldı, getir gözlüğümü parayı vereceğim dedi. Ben de gittim, kirli çamaşır sepetinden gözlüğünü çıkardım. Bunun üzerine beni azarladı. Yine mi sen sakladın yumurcak dedi. Kıçıma bir şaplak indirdi, verdiği parayı da geri aldı. Tot Hoca güldü. Evde azarlanmamak için onlara gidiyorsun, orada da başına aynı şey geliyor. Çabuk olalım, yoksa hiç yetişemeyeceğiz. Edmundo dayıyı düşünmeye devam ediyordum. Tot Hoca, çocuklar emekli midirler? Ne? Edmundo dayı hiçbir iş yapmıyor ama para alıyor. Yani çalışmıyor ama belediye ona her ay para ödüyor. Bunda şaşılacak ne var? Çocuklar da bir şey yapmıyorlar, yemek yiyorlar, uyuyorlar, sonra da analarıyla babalarından para alıyorlar. Emeklilik başka şey Zeze. İnsan çok çalıştığı, saçları bembeyaz olduğu, artık Edmundo dayı gibi ağır ağır yürüdüğü zaman emekli olur. Ama çok karışık şeyler düşündük, yeter. Ondan bir şeyler öğrenmek istiyorsan yanına koş. Ama benimleyken hayır. Öbür çocuklar gibi ol. İstersen söv, yalnızca küçücük beynini karışık şeylerle doldurmaktan vazgeç. Yoksa bir daha seninle gezmeye çıkmam. Keyfim kaçmıştı. Bir daha da canım konuşmak istemedi. Şarkı söylemek de istemiyordum. İçimde şarkı söyleyen kuşum havalanmıştı. Durmuştuk. Tot Hoca bana bir şey gösteriyordu. Bak, hoşuna gitti mi dedi. Sıradan bir evdi. Mavi pancurlu beyaz bir ev. Her yanı kaplı ve sessizdi. Hoşuma gitti. Ama neden buraya taşınmamız gerekiyor? Sık sık taşınmak iyidir. Çitin ardından bir yanda bir Hint kirazı, öbür yanda bir demir hindi ağacı olduğu görülüyordu. Her şeyi öğrenmek isteyen sen, evdeki dramı fark etmedin mi dedi birden. Babam işsiz, tamam mı? 6 aydan çok oluyor. Bay Scott Fiat'le kavga etti ve onu kovdular. Lala'nın fabrikada çalışmaya başladığını görmedin mi? Annemin kente İngiliz değirmeninde çalışmaya gittiğini bilmiyor musun? İşte, küçük sersem bunların hepsi para biriktirmek ve yeni evin kirasını ödemek için. Bütün bu acı şeyleri bilemeyecek kadar küçüksün. Ama benim de bundan böyle eve yardım etmek için ayinlerde çalışmam gerekecek. Kısa süren bir sessizlik oldu. Tot Hoca, kara panterle o iki aslanı buraya da getirecek miyiz? Elbette, kölenizin de kümesi sökmesi gerekecek. Bana biraz acıma ve sevgiyle baktı. Hayvanat bahçesini söküp buraya kuracağım. İçim rahatlamıştı. Çünkü hayvanat bahçesi olmazsa küçük kardeşim Louise'le oynamak için yeni bir şey keşfetmem gerekecekti. Dostun olduğumu gördün işte Zeze. Şimdi bunu nasıl başardığını bana anlatabilirsin sanırım. Tot Hoca, yemin ederim ki bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Birinden öğrendim. Hiçbir şey öğrenmedim. Kimse bana bir şey öğretmedi. Belki de şeytan ben uyurken öğretmiştir. Jandira şeytanın vaftiz babam olduğunu söylüyor. Tot Hoca şaşkındı. Önceleri söylemem için başıma vurmuştu ama ona ne diyeceğimi bilmiyordum. Kimse böyle şeyleri tek başına öğrenemez diyordu. Yine de şaşkınlığı sürüyordu. Çünkü gerçekten hiç kimse o güne dek herhangi birinin bana bir şey öğrettiğini görmemişti. Bir sırdı bu. Söz gelişi. Geçen hafta başımdan geçen bir olayı düşünüyordum yeniden. Bütün ailenin ağzı açık kalmıştı. Dindin Halar'da Edmundo dayının yanına gidip oturduğum sırada geçmişti olay. Edmundo dayı gazete okuyordu. Dayıcık dedim, ne var yavrum, okumayı nasıl öğrendiniz? Bütün büyüklerin yaşandıkları zaman yaptığı gibi gözlüğünü burnunun ucuna indirdi. Okumayı ne zaman öğrendiniz diye sorumu yineledim. Aşağı yukarı 6-7 yaşındayken. İnsan 5 yaşında da okuyabilir mi? Okuyabilir elbette. Ama kimse o yaşta okumayı düşünmez. Bu iş için çok küçük bir yaştır çünkü. Siz nasıl okuma öğrendiniz? Herkes gibi alfabeden, B ile A'yı birleştirip Ba diyerek. Herkesin de böyle mi öğrenmesi gerekir? Bildiğim kadarıyla evet. Ama herkesin de mi? Merakla beni süzdü. Dinle Zeze, herkesin böyle öğrenmesi gerekir, evet. Şimdi bırak da şu okuduğum şeyi bitireyim. Git bak bakalım, bahçede Hint armudu var mı? Gözlüklerini yukarı itti ve kendini yeniden okuduğu şeye vermeye çalıştı. Ama ben yerimden kımıldamadım. Ne acı diye bağırdım. Bu çığlığı öylesine derinden çıkarmıştım ki gözlüğünü yeniden burnunun ucuna indirdi. Önemi yok, istediğin zaman. Ben de size bir şey anlatmak için evden buraya kadar deli gibi koştum. İyi ya, anlat öyleyse. Hayır, böyle anlatılmaz. Önce emekli maaşınızı ne zaman alacağınızı bilmeliyim. Öbür gün. Sevgiyle gülümsedi. Öbür gün ne? Cuma. Öyleyse öbür gün bana kentten bir ay ışığı getirir misiniz? Yavaş ol Zeze. Ay ışığı da neymiş? Sinemada gördüğüm küçük at. Terbiyecisi Fred Thompson. Ay ışığı terbiye edilmiş bir attır. Yani sana tekerlekli bir at getirmemi mi istiyorsun? Tahtadan başı ve dizginleri olan bir at istiyorum. Üzerine binilir ve 4 nal. Çok çalışmam gerek çünkü ileride filmlerde oynamak istiyorum. Edmundo dayı gülmesini sürdürdü. Anlıyorum, atı sana getirirsem karşılığında bana ne vereceksin? Sizin için bir şey yapacağım. Öpecek misin beni? Öpücüğü pek sevmiyorum. Cici cici mi yapacaksın? Bunun üzerine Edmundo dayıya sonsuz bir acımayla baktım. Küçük kışım o sırada bana alçak sesle bir şey söyledi. Şimdi sık sık işittiğim bir şeyi anımsamaya başlamıştım. Edmundo dayım karısından ayrı yaşıyordu ve 5 çocuğu vardı. O kadar yalnızdı, öyle yavaş yürüyordu ki. Belki çocuklarını çok özlediğinden bu kadar ağır hareket edebiliyor diye düşündüm. Ve çocukları hiç onu görmeye gelmiyorlardı. Masanın çevresini dolandım, bütün gücümle boynunu kollarımla sıktım. Beyaz saçlarının hafiften başıma süründüğünü duydum. Bu at için değil, yapacağım şey başka, okuyacağım dedim. Okuma biliyor musun Zeze? Bu da ne demek oluyor? Kim öğretti sana okumayı? Hiç kimse, bana palavra atıyorsun. Yanından uzaklaştım ve kapının eşiğinden. Cuma günü bana küçük atımı getirin dedim. O zaman göreceksiniz okuma bilip bilmediğimi. Parayı ödemediğimiz için elektrik şirketi evin elektriğini kestiğinden, akşam hava kararıp da jandira gaz lambasını yaktığında, yıldızı görmek için ayaklarımın ucunda yükseldim. Kağıt üzerine yapılmış bir yıldızdı bu. Altında da evi kem gözlerden korumak için bir dua vardı. Jandira, beni havaya kaldır, şu duayı okumak istiyorum dedim. Bu kadar palavracı olma Zeze, çok işim var. Hadi kaldır, göreceksin okuma bilip bilmediğimi. Dikkat et Zeze, bu yaptığın oyunsa görürsün gününü. Beni kollarına aldı ve kapı çizgisinin üstüne kaldırdı. Hadi oku, görelim bakalım. Ve okudum. Tanrı'dan evi kutsayıp korumasını, kötü ruhları uzaklaştırmasını dileyen duayı okudum. Jandira beni yere bıraktı, ağzı açık kalmıştı. Zeze, duayı ezberledin sen, benimle alay ediyorsun. Yemin ederim ki hayır Jandira, her şeyi okuyabiliyorum. İnsan okuma öğrenmeden okuyamaz. Edmundo dayı mı öğretti, Dindin hamı? Hiç kimse. Bir gazete yaprağı kapıp uzattı, okudum. Yanlışsız okudum. Bir çığlık attı ve Gloria'yı çağırdı. Gloria da heyecanlandı ve Ali diye koştu. 10 dakika içinde bütün komşular başarımı görmeye gelmişlerdi. Totoca'nın öğrenmek istediği şey de buydu. Sana okumayı Edmundo dayı öğretti. İyi okuduğun zaman o da küçük atı alacağına söz verdi. Doğru değil bu, hayır. Ona soracağım. Sor, nasıl olduğunu bilmiyorum Totoca. Bilsem sana söylerdim. Peki, hadi gidelim, göreceksin, bir şey gereksindiğinde. Canı sıkkın bir durumda elime yapıştı ve beni dönüş yoluna doğru sürükledi. Aynı zamanda da 3 alır gibi bir şey söyledi. O olsun sana küçük budala. Çok erken öğrendin çünkü. Şimdi bu yüzden Şubat'ta okula başlaman gerekecek. Ama bu Jandira'nın düşüncesiydi. Böylece evde bütün sabah başını dinleyecek, ben de uslu durmayı öğrenecektim. Gidip Rio Sao Paulo yolunda çalışalım. Ders yılı boyunca emrinde olacağımı, seni karşıdan karşıya geçirmekle zamanımı harcayacağımı sanma. Bu kadar çok şey bildiğine göre karşıdan karşıya geçmeyi de çabucak öğrenirsin. İşte küçük atın, şimdi görelim bakalım dedi Edmundo dayı. Gazeteyi açtı ve bana bir ilaç reklamındaki cümleyi gösterdi. Bu ilaç bütün eczanelerde ve ecza depolarında bulunur diye okudum. Edmundo dayı gidip bahçeden Dindin Hay'ı çağırdı. Ana, eczaneyi bile yanlışsız okudu diye bağırdı. Bunun üzerine bana okunacak şeyler vermeye başladılar. Her verilerini okuyordum. Anneannem homurdanarak dünyanın sonunun geldiğini söyledi. Küçük atımı aldım ve yeniden Edmundo dayının boynuna atıldım. O sırada çenemi tuttu, titrek bir sesle şöyle dedi. Çok yükseleceksin yumurcak, adının Jose olması boşuna değil. Sen bir güneş olacaksın ve yıldızlar çevrende parlayacak. Onun gerçekten kafadan kontak olduğunu düşünerek yüzüne anlamadan baktım. Anlayamazsın dedi. Hazreti Yusuf'un Mısır'daki hikayesi bu. Büyüdüğünde anlatırım. Hikayelere bayılıyordum. Ne kadar karışık olursa o kadar seviyordum anlatılan hikayeyi. Küçük atımı uzun süre okşadım. Sonra başımı Edmundo dayıma çevirip sordum. Sizce gelecek hafta büyümüş olur muyum? Küçük bir şeker portakalı fidanı. Evde küçük çocukların her biri küçük kardeşlerden biriyle ilgilenmek zorundaydı. Jandira Gloria'ya ve kuzeyli bir ailenin yanına verilen başka bir ablama bakmıştı. Antonio onun göz bebeğiydi. Lala ise son zamanlara kadar benimle ilgilenmişti. Sever de görünüyordu beni ama zamanla ya bıktı ya da şarkıda sözü edilen kişi için uzun pantolonlu, kısa ceketli, kıl bir herif olan sevgilisi bütün zamanını doldurdu. Pazarları Garinura'da Foting, sevgilisi böyle derdi. Yapmaya gittiğimizde bana çok sevdiğim şekerlerden alırdı. Sus payıydı bu şekerler. Edmundo dayıma bile bir şey soramazdım. O zaman her şey anlaşılırdı çünkü. 2 küçük kardeşim daha bebekken ölmüştü ve onların yalnızca sözünün edildiğini işitmiştik. iki küçük kızılderili oldukları söylenirdi. Simsiyah ve dimdik saçlarıyla koyu esmer iki kızılderili. Bu nedenle kıza Alessi, erkeğe de Jurandi adını takmışlardı. Küçük kardeşim Louis en sonuncumuzdu. Onunla en çok Gloria ilgilenirdi, sonra da ben. Ayrıca kimsenin onunla pek uğraşması da gerekmiyordu. Çünkü şimdiye kadar görülen en güzel, en tatlı ve en uslu çocuktu. Bu yüzden her sözcüğü yanlısı söyleyen incecik sesiyle dönük bir şey dediğinde, artık sokağın dünyasına açılmaya hazırlanan ben, düşüncemi değiştirdim. Zeze, beni hayvanat bahçesine götürür müsün? Bugün yağmur yağmayacak gibi değil mi? Ne tatlıydı, her şeyi yanılmadan söylüyordu. Bence bu küçük büyüyünce önemli biri olacak ve hayatta çok yükselecekti. Günlük güneşlik havaya baktım, gökyüzünde maviden başka renk yoktu. Yalan söyleme yürekliliğini kendimde bulamadım. Çünkü ara sıra söylediğini yapmayı canım istemediğinde şöyle derdim. Deli misin Louis, fırtınanın yaklaştığını görmüyor musun? Bu sefer minicik elini tuttum, bahçede serüvene atıldık. Alan üç bölgeye ayrılıyordu. Hayvanat bahçesi, Bay Julinho'nun evinin bakımlı çitinin yakınında bulunan Avrupa. Neden Avrupa ama? Küçük kuşun bile bunun nedenini bilmiyordu. Bir de teleferik oyunu oynadığımız köşe. Düğme kutusunu alır bir ucunu çite bağlardım, öbür ucunu Louis tutardı. Düğmelerin hepsini yukarı toplar ve yavaşça birer birer bırakırdık aşağı doğru. Her vagon tanınmış kişilerle dolu olarak inerdi yerine. İçlerinde kapkara bir tanesi vardı ki zenci birin Gu Inho'nun arabasıydı bu. Zaman zaman komşu bahçeden bir ses duyulurdu. Çitimi yıkmıyorsun ya Zeze. Hayır bayan Dimerinde, bakabilirsiniz. Seni bu halinle seviyorum işte, küçük kardeşinle uslu uslu oynarken. Böylesi daha iyi değil mi? Belki böylesi daha iyiydi ama vaftiz babam şeytan beni avucuna aldı mı yaramazlık yapmaktan güzel şey olamazdı. Noel'de bana geçen yılki gibi bir takvim verecek misiniz? Geçen yıl verdiğimi ne yaptın? İçeri girip bakabilirsiniz bayan Dimerinde. Ekmek torbasının üzerinde asılı. Güldü ve söz verdi. Kocası Chico Franco'nun dükkanında çalışırdı. Bir başka oyunda Luciano'ydu. Başlangıçta Louis ondan çok korkar, pantolonuma asılı eve dönmemizi isterdi. Ama Luciano dostumdu. Beni görünce tiz çığlıklar atmaya başlardı. Gloria da onu hiç sevmiyordu. Yarasaların çocukların kanını emen vampirler olduğunu söylerdi. Doğru değil bu Godio diyordum. Luciano vampir değil, dostumdur, beni tanıyor. Aman senin de şu hayvanlar ve nesnelerle konuşma merakın yok mu? Luciano'nun bir hayvan olmadığını ona inandırmakta epey güçlük çektim. Luciano Campo dos Afonsos'ta uçan bir uçaktı. İyi bak Louis diyordum. Ve Luciano ne söylediğimizi anlamış gibi dönüp durdu tepemizde. Bir uçak bu, şey yapıyor. Derken dilim tutuldu bir ara. Bu sözcüğü yinelemesini Edmundo dayımdan rica etmem gerekecekti. Akorbasi miydi, akrobasi mi, yoksa arkobasi mi? Üçünden biriydi. Küçük kardeşime sözcükleri yanlış öğretmemeliydim. Şimdi de hayvanat bahçesine gitmek istiyordu. Eski kümese yaklaşmıştık. İçeride iki beyaz piliç eşiniyordu. Yaşlı kara tavuk öylesine sakindi ki başını okşayabilirdik. Önce gidip bilet alalım dedim. Elini ver bana. Bu insan bolluğunda kaybolabilirsin. Pazar günü ortalığın ne kadar kalabalık olduğunu görüyor musun? Bakıyor ve her yanda insanların kaynaştığını görmeye başlıyor. Elimi daha güçlü sıkıyordu. Gişenin önüne varınca göğsümü şişirdim. İyice soluklanabilmek için öksürdüm. Elimi cebime soktum ve gişedeki kadına sordum. Kaç yaşına kadar olan çocuklardan para alınıyor? 5 yaşını geçenlerin hepsinden. Öyleyse bir bilet lütfen. Bilet niyetine 2 portakal yaprağı aldım ve içeri girdik. Bak yavrum, önce kuşları göreceksin. Birer harikadırlar. Şu rengarenk papağanlara, dudu kuşlarına, araslara, parantez içinde aras, çoğunlukla Güney Amerika'da görülen bir papağan türü. Bak, binbir renkli tüyle kaplı olanları ebem kuşağı rengindeki araslardır diye anlatmaya başladım. Louis kendinden geçmiş, gözlerini açtıkça açıyordu. Her şeye bakarak yavaş yavaş yürüyorduk. O kadar dikkatle bakıyordum ki biraz ileride arkalıksız iskemlelere oturmuş portakal soyan Gloria ile Lala'yı gördüm. Lala'nın üzerime dikilen gözleri bir garipti. Keşfetmişler miydi yoksa? Keşfetmemişlerse bu hayvanat bahçesi gezisi birinin kıçına inecek terliklerle son bulacaktı. Bu biri de benden başkası olamazdı. Zeze, şimdi nereyi gezeceğiz? Yeni bir öksürük ve susma. Maymun kafeslerine geçeceğiz. Edmundo dayı hep dört elliler der onlara. Muz satın alıp hayvanlara attık. Bunun yasak olduğunu biliyorduk ama ortalık öyle kalabalıktı ki bakıcılar fark etmezdi nasılsa. Çok yaklaşma, maymunlar muz kabuklarını üzerine atacaklar yavrum dedim. Ben en çok aslanları görmek istiyorum. Oraya gidiyoruz. Portakal hemen iki dişi maymuna göz attım. Aslanların bulunduğu kafesin oradan bile konuşmaları duyulabiliyordu. Geldik. İki sarı aslanı ona gösterdim. Gerçek Afrika aslanlarını. Louis kara panterin başını okşamak istediğinde sakın ha yavrum diye uyardım onu. Bu panter hayvanat bahçesinin en korkulu yaratığıdır. Yalnız burada tam 18 hayvan terbiyecisinin kolunu koparıp yemiş. Louis dehşetle yüzünü buruşturdu ve hemen kolunu çekti. Sirkten mi geliyor? Evet. Hangi sirkten Zeze? Bana hiç anlatmamıştın bunu. Düşündüm, adı bir sirk adına benzeyen kimi tanıyordum ki? Ha, Rosenberg sirkinden geliyor dedim. İyi ama orası fırın değil mi? Onu bir takım şeylere inandırmak gitgide güçleşiyordu. Çok kurnaz olmaya başlamıştı. Bu başka Rosenberg. Şimdi kahvaltı etmek için biraz oturmamız gerek. Çok yürüdük. Oturduk ve yemek yer gibi yaptık. Ama kulaklarımız kirişteydi. Ablalarımın konuşmalarını duyabiliyordum. Ondan örnek almak gerekli Allah. Küçük kardeşine nasıl da davranıyor bak. Evet ama çekilmez bir çocuk olmasına engel değil ki. Çok yaramaz olduğu kuşkusuz ama yine de çok sevimli. Ne yaparsa yapsın mahallede kimse ona kin beslemez. Bir tekme yemeden geçemez buradan, bir gün anlayacak. Gloria'ya yalvaran bir bakış fırlattım. Beni her zaman kurtarırdı ve ben de hep bir daha yapmayacağıma söz verirdim ona. Nitekim, daha sonra dedi, şimdi olmaz, çok uslu oynuyorlar. Demek her şeyi biliyordu, ırmak boyunca yürüdüğümü ve Bayan Celina'nın bahçesine girdiğimi söz gelişi. Üzerinde asılı bir yığın kol ve bacağın rüzgarda sallandığı çamaşır ipiyle büyülenmiştim. Derken şeytan bir vuruşta bütün kol ve bacakları yere devirebileceğimi fısıldadı. Çok eğlenceli olacağını kabul edip ona hak verdim. Irmakta keskin bir cam parçası aradım. Portakal ağacına tırmandım ve ipi sabırla kestim. Her şeyin yere indiği an az kalsın ben de düşüyordum. Sonra bir çığlık yükseldi ve herkes koşuştu. Yardıma gelin, komşular, ip koptu diye bağırıyordu kadın. Ama nereden geldiğini kestiremediğim bir başka ses daha da güçle haykırdı. Bay Paula'nın azgın oğlu yaptı bunu. Elinde bir cam parçasıyla portakal ağacına çıktığını gördüm. Zeze dedi kardeşim. Ne var Louis? Hayvanat bahçesiyle ilgili bu kadar çok şeyi nereden bildiğimi söyler misin? Yaşadığım sürece çok hayvanat bahçesi gezdim. Yalan atıyordum oysa. Bütün bildiklerimi Edmund'a dayım anlatmış. Hatta bir gün hayvanat bahçesine götüreceğine söz bile vermişti. Ama öyle yavaş yürüyordu ki birlikte gitsek oraya vardığımızda geç kalmış olacaktık. Tot Hoca bir kez babamla gitmişti. En sevdiğim de Baron Durumbod'un Villa Isabel'deki hayvanat bahçesi diye ekledim. Baron Durumbod kimdi biliyor musun? Hayır, elbette ki bilmiyorsun. Bunu bilemeyecek kadar da küçüksün çünkü. Bu baron Tanrı'nın büyük dostu olmalıydı. Çünkü Jugo de Bichot'u, hayvanların piyangosunu ve hayvanat bahçesini keşfetmesine Tanrı'nın yardım ettiği kişi oydu. Büyüdüğünde... İkisi de hala oradaydılar. Büyüdüğünde ne? Ah ne meraklı çocuksun. Büyüdüğünde sana hayvanların adlarıyla numaralarını öğreteceğim. 20'ye kadar. 20 ile 25 arasında inek, boğa, ayı, geyik ve kaplan olduğunu biliyorum. Sırayla bilmiyorum ama sana yalan yanlış öğretmemek için öğreneceğim. Oyundan sıkılmıştı. Zeze, bana Casinha Pecunina'yı söylesene dedi. Parantez içinde Casinha Pecunina küçük kulübe. Bir şarkı. Burada hayvanat bahçesinde mi? Şu an çok kalabalık burası. Hayır, herkes gidiyor, baksana. Sözleri çok uzun diye ekledim. Yalnız senin sevdiğin bölümü söyleyeceğim. Bunun Ağustos böceklerinden söz eden bölüm olduğunu biliyordum. Başladım şarkıya. Nereden gelirim bilir misin nereden? Tek barınağım olan küçük kulübemden. Yanında elma biter, gösterişsiz kulübemden. Tünediği tepelerden altında deniz parlar. Birkaç satır atladım. Şirin palmiyeler arasında öter Ağustos böcekleri, güneş battığında kızıl ufuklar görülür. Bahçede pınar çağlar, pınarda da bir bülbül. Sustum, kararlı bir görünüşle beni bekliyorlardı. Ansızın aklıma bir şey geldi. Gece ininceye dek şarkı söylemeyi sürdürecektim. Bıkıp vazgeçeceklerdi sonunda. Ama boşuna, Casinha'yı sonuna dek söyledim, yineledim. Geçici aşkın içini ve Ramona'yı bile söyledim. Ramona'nın bildiğim iki değişik biçimini, o kadar. Bunun üzerine korkunç bir umutsuzluk kapladı içimi. En iyisi bu işi bir an önce bitirmekti. Ablalarıma doğru yürüdüm. Geldim Lala, beni dövebilirsin dedim. Arkamı döndüm ve hedefi ona sundum. Dişlerimi de sıktım çünkü Lala çok güçlü tekme atardı. Annem akıl etti bunu. Bugün hepimiz evi görmeye gidiyoruz dedi. Tot Hoca beni kenara çekti ve bir solukta uyandı. Evi daha önce gördüğünü söylersen seni boğarım. Ben bunu düşünmemiştim bile. Topluluk yola koyuldu. Gloria elimden tutuyordu. Beni bir an bile bırakmama emrini almıştı. Ben de Louise'in elini tutuyordum. Ne zaman taşınmamız gerekiyor anne diye sordu ablam. Kadıncağız Gloria'ya üzgün bir tavırla karşılık verdi. Noel'den iki gün sonra pılımızı pırtımızı toplamamız gerekecek. Alçak ama bitkin bir sesle konuşuyordu. Çok acıyordum ona. Annem hemen hemen doğduğu günden beri çalışmaktaydı. 6 yaşına geldiği sıralarda fabrika kurulunca onu işe sokmuşlar. Bir masaya oturtmuşlar. Araçları temizleyip silmesi gerekiyormuş. Ama o kadar küçükmüş ki tek başına aşağı inemediğinden bulunduğu yerde altını ıslatıyormuş. Bu yüzden hiç okula gidememiş. Okuma yazma öğrenememiş. Öyküsünü işittiğimde öylesine üzülmüştüm ki şair ve bilgin olduğum zaman ona şiirlerimi okuyacağıma söz verdim. Ve Noel dükkanlarda, vitrinlerde yaklaştığını belli ediyordu. Bütün vitrinlere Noel Baba resimleri çizilmişti. İnsanlar son anda mağazalara doluşarak birbirlerini itip kakmamak için yılbaşı kartlarını şimdiden satın alıyorlardı. Ben gizliden gizliye küçük İsa'nın bu kez doğacağını, benim için gerçekten doğacağını umuyordum. Olgunluk çağına geldiğimde belki biraz düzelirdim. "Burası," dedi biri. Herkes çok sevinmişti. Ev ötekinden biraz daha küçüktü. Totoca'nın yardımıyla kapıyı tutan teli çözdü annem ve saldırı başladı. Gloria elimi bırakmıştı. Bir genç kız olduğunu unutmuş gibiydi. Koşmaya başladı. Hint kirazı ağacına sarıldı. Hint kirazı benim. Önce ben dokundum ona. Antonio aynı şeyi demir hindiye yaptı. Bana bir şey kalmıyordu. Gözlerim neredeyse yaşlı Gloria'ya baktım. "Ya Bengo," diyor. "Arka tarafa koş. Başka ağaçlarda olmalı. Sersen." Koştum ama yüksek otlardan, yaşlı ve diken dolu birkaç portakal ağacından başka şey bulamadım. Irmağın kıyısında da küçük bir şeker portakalı fidanı vardı. Üzgündüm. Ötekiler evi gezmekle meşguldüler ve hangi odanın kim ayrılacağına karar veriyorlardı. Gloria'nın eteğine yapışıp çektim. "Hiçbir şey yok. Gerektiği gibi aramayı bilmiyorsun. Dur, ben sana bir ağaç bulacağım." Hemen benimle geldi. Portakal ağaçlarını inceledi. "Şunu sevmiyor musun? Bak ne güzel bir portakal ağacı." Ama ben hiçbirini sevmiyordum. Ne bunu ne öbürünü, hiçbirini. Çok dikenliydiler. Bu çirkin şeylerin yerine ben şeker portakalı fidanlı yeğlerim. "Nerede?" Gösterdim. "Ah, ne güzel bir şeker portakalı fidanı," diye bağırdı. "Bak, bir tane bile dikeni yok. Hem de öyle kişilik sahibi ki uzaktan bile şeker portakalı fidanı olduğu anlaşılıyor. Senin boyunda olsam başka bir şey istemezdim. Ama ben büyük bir ağaç istiyordum. Düşün Zeze, daha çok genç, seninle birlikte büyüyecek, günün birinde büyük bir portakal ağacı olacak. İkiniz iki kardeş gibi birbirinizi anlayacaksınız. Şu dalı gördün mü? Fidanın tek dalı olduğu gerçek ama sanki sırtına binmen için özel olarak yapılmış küçük bir at. Kendimi yeryüzünün en talihsiz kişisi sayıyordum. Üzerinde İskoç meleklerinin resimleri bulunan likör şişelerini anımsıyorum. İçlerinden biri için bu benim demişti Lala. Gloria bir başkasını göstermişti. Totoca bir üçüncüyü kendine ayırmıştı. Ya ben? Bana kala kala o en arkadaki neredeyse kanatsız olan kalmıştı. Görüntüsü bile olmayan dördüncü İskoç meleği. Evet, ben hep sonuncuydum. Büyüdüğüm zaman görecekti onlar. Amazon yöresinde bir orman satın alacaktım. Gökyüzüne değen bütün ağaçlar benim olacaktı. Üzerinde yığınla melek bulunan bir mağaza dolusu şişe satın alacaktım. Kimseye bir kanat ucu bile vermeyecektim. Somurtuyordum, yere oturdum ve olanca keyifsizliğimle şeker portakalı fidanına yaslandım. Gloria gülümseyerek uzaklaşırken, "Bu tutarsızlık uzun sürmeyecek Zeze, sonunda haklı olduğumu anlayacaksın," dedi. Bir tahta parçasıyla toprağa eşeliyor ve burun çekmeye başlıyordum. Yüreğimin yakınında nereden geldiğini anlamadığım bir ses işittim. "Ablanı haklı buluyorum. Herkes her zaman haklı, bense hiçbir zaman. Doğru değil, bana iyi baksan bunu keşfedersin." Ürküp başımı kaldırdım ve fidanı süzdüm. Garipti, çünkü ben herkesle her zaman konuşurdum. Ama yanıt verme işini içimdeki kuşun yüklendiğini düşünürdüm. "Sen gerçekten mi konuşuyorsun?" diye sordum. "Sesimi işitmedin mi?" Ve hafiften gülmeye koyuldu. Az kalsın haykırarak bahçeye kaçacaktım. Ama merak beni orada tutuyordu. "Nerenle konuşuyorsun?" dedim. "Ağaçlar aynı anda her yanlarıyla konuşurlar. Yapraklar, dallar ve kökleriyle birlikte. Görmek ister misin? Kulağını göğleme daya, kalbimin atışını dinle." Pek karar veremiyordum ama boyunun küçüklüğüne bakınca korkum geçti. Kulağımı dayadım, içeride bir şey tik tak tik tak ediyordu. "Gördün mü?" dedi hemen. "Bana bir şey söyle," diye fısıldadım. "Konuştuğunu başkaları da biliyor mu?" "Hayır, yalnız sen biliyorsun." "Doğru mu bu?" "Yemin edebilirim, bir peri senin gibi küçük bir çocukla dost olduğum gün konuşmaya başlayacağımı ve çok mutlu olacağımı söyledi bana." "Bekleyecek misin?" "Neyi bekleyecek miyim?" "Taşınmamı. Daha buraya gelmek için bir haftadan çok var. Bu süre içinde nasıl konuşulduğunu unutmayacaksın, değil mi?" "Bir daha hiç unutmayacağım. Yani yalnızca seninle. Ne kadar iyi bir yastık olduğumu görmek ister misin?" "Nasıl olduğunu?" "Çık dalıma." Dediğini yaptım. "Şimdi sallan ve gözlerini kapa." Söylediklerini yerine getirdim. "Rahat mısın? Hayatında hiç bu kadar iyi bir atın oldu mu?" Olmadı. Büyük bir zevk verdin bana. Ben de öteki atım ay ışığını küçük kardeşime verebilirim. Biliyor musun, onu da yani küçük kardeşimi de çok seveceksin. Aşağı indim, şeker portakalı fidanıma bayılıyordum. Dinle, bir şey yapacağım dedim. Taşınmamızdan önce de fırsat buldukça gelip seninle gevezelik edeceğim. Şimdi gitmem gerekiyor. Bizimkiler yola çıkmak üzere. Ama insan bir dosttan böyle ayrılmaz. Şşt, ablam geliyor. Gloria tam fidanı kollarımın arasında sıkarken geldi. Hoşça kal dostum, sen yeryüzünün en güzel varlığısın. Söylememiş miydim dedi ablam. Evet doğru, şimdi ağacıma karşılık bana Hint kirazını ya da demir hindiyi verseniz de istemem. Gloria elini sevgiyle saçlarımda gezdirdi. Ah bu minicik beyin, bu minicik beyin diye mırıldandı. El ele tutuşup yola koyulduk. Godios, şu senin Hint kirazını biraz budala bulmuyor musun? Şimdiden pek bilemem ama görünüşü biraz öyle. Ya tutacağının demir hindisi? Biraz kaba saba, neden sordun? Sana şimdiden gerçeği söyleyip söyleyemeyeceğimi bilmiyorum. Ama bir gün herhalde bir mucizeyi anlatacağım Godio. Yoksulluğun cılız parmakları. Sorunu Edmundo dayıya açtığım zaman üzerinde ciddi ciddi düşündü. Demek kafanı kurcalayan bu dedi. Evet efendim, ev değiştirdiğimizde Luciano'nun bizimle gelmemesinden korkuyorum. Bu yarasanın seni çok sevdiğine inanıyor musun? Evet, seviyor. Yürekten mi? Bundan hiç kuşkum yok. Öyleyse arkandan geleceğine de inan, ortaya çıkmakta gecikebilir. Yine de bir gün seni kesinlikle bulacaktır. Oturacağımız yerin sokak adını ve numarasını ona şimdiden söyledim. İyi, öyleyse işi daha kolaylaştı demektir. Başka bağlantıları olduğu için kendisi gelemezse sana bir kardeşini, bir yeğenini, ailesinden başka birini yollar ve sen bunun farkına bile varamazsın. Yine de kafam hala aynı şeyle doluydu. Okuma bilmediğine göre Luciano'ya ev numarasını ve sokak adını vermek niye yarayacaktı? Ama belki de kuşlara, uçuş böceklerine, kelebeklere sorabilirdi. Merak etme Zeze dedi Edmundo dayı. Yarasalarda yön bulma yeteneği vardır. Ne vardır dediniz dayıcığım? Yön bulma yeteneğinin ne olduğunu anlattı bana ve bilginliğine bir kez daha hayran kaldım. Sorunun böylelikle çözümlenince bizi bekleyen sonu, yani taşınma işini herkese anlatmak için sokağa fırladım. Büyüklerin çoğunluğu neşeli bir sesle şöyle diyordu bana. Taşınıyor musunuz Zeze? Ah ne iyi, ne güzel, ne talih bu. Şaşırmayan tek kişi biri Guingho oldu. O sokağa taşınmanız buraya yakın olduğu için bir talih. Ama sana sözünü ettiğim hikaye ne olacak? Yarın saat 8'de Bangu gazinosunun kapısında. Fabrika sahibinin bir kamyon oyuncak ısmarladığını söylediler. Gelecek misin? Evet, Louis'i de getireceğim. Sence bu işten bana da bir şey düşer mi? Elbette, sümüklünün tekisin. Kendini koca adam mı sandın? Yanıma yaklaştı ve o zaman daha küçük olduğumu fark ettim. Sandığımdan da küçük. Peki ya aksi bir şey olursa, ama şimdi biraz işim var, kalamayacağım. Yarın orada buluşuruz. Eve döndüm ve Gloria'nın çevresinde dönmeye koyuldum. Ne var küçük dedi. Sen bizi oraya kadar götürebilirsin. Kentten ağzına kadar oyuncak dolu bir kamyon gelecek. Dinle Zeze, yığınla işim var. Ütü yapmam, taşınma hazırlıkları için Jandira'ya yardım etmem gerek. Mutfağa da göz kulak olmalıyım, ateşin üzerine. Ama sürüyle Ralengo askeri okulu öğrencisi de gelecek. Rudy dediği ve fotoğraflarını bir defterin yaprakları arasında biriktirdiği Rudolf Valentino'ya düşkünlüğünden başka askeri okul öğrencilerine bayılıyordu. Sen hiç sabahın 8'inde askeri okul öğrencisi gördün mü? Beni aptal mı sanıyorsun yumurcak? Hadi bakalım git de oyna. Ama hiçbir yere gitmedim. Biliyor musun Godio diye direttim üstelik. Kendim için pek istemiyorum ama Louis'ye söz verdim götürme konusunda. Daha çok küçük, onun yaşında çocuklarda Noel'den başka bir şey düşünmez. Zeze, gelmeyeceğimi söyledim sana. Bütün bunlar masal. Asıl gitmek isteyen sensin. Oysa Noel armağanı almak için hayatta bol bol zamanın olacak. Ya ölürsem, bu yıl Noel armağanı almadan ölmüş olurum. Bu kadar çabuk ölmezsin dostum. Edmundo dayıdan ya da Bay Benedito'dan iki kat fazla yaşayacaksın. Artık yeter, git oyna. Yine bir yere gitmedim. Her an bana toslamasına yol açacak biçimde durdum. Çamaşırlıktan su almaya gidiyordu. Ben de kapının eşiğine oturmuş ona bakıyordum. Sonunda dayanamadı. Yeter Zeze, sana hayır dedim. Hayır, Tanrı aşkına sabrımı taşırma, git de oyna. Ve ben bir yere gitmedim. Yani gitmemeyi istiyordum. Çünkü istemediğim halde beni yakaladı, kapının dışına taşıdı ve bahçeye bıraktı. Sonra eve girdi, mutfak kapısıyla oturma odasının kapısını kapadı. Yine de pes etmedim. Sırasıyla önünden geçmesi gereken bütün pencerelerin yanına oturdum. Çünkü şimdi evi temizlemeye ve yatakları yapmaya başlamıştı. Nereye dönse karşısına ben kapıyordum. O da pencereyi kapıyordu. Sonunda beni hiç görmemek için evin her yanını kapadı. Pis şeytan, çipil, kırmızı göz. Hiçbir zaman bir askeri okul öğrencisiyle evlenemeyeceksin. Oh olsun. Postallarını boyayacağın meteliksiz elin tekiyle evleneceksin işte. Oh canıma değsin diye bağırdım. Ama gerçekten boşuna çene yorduğumu görünce canımdan iyice bezip oradan ayrıldım ve yine sokağın dünyasına daldım. O sırada kendi kendine bir şeyle oynayan Nardinho'yu keşfettim. Diz çökmüştü, büyük bir dikkatle bir yere bakıyordu. Yanına yaklaştım. Kibrit kutusundan küçük bir araba yapmış ve sürücü yerine bir donuzlan böceği koşmuştu. Hiç bu kadar büyüğünü görmemiştim. "Vay canına," dedim. "Kocaman değil mi? Değiş tokuş eder misin? Neyle? Resim istersen." "Kaç tane?" "İki." "Pışık, böyle bir böceğe iki resim ha?" "Edmundo dayımın evinin arkası bunun gibi büyük böceklerle dolu. 3 resme değişirim." "3 resim veririm ama seçemezsin." "Öyleyse olmaz. Hiç değilse ikisini seçmeliyim." "Kabul." Ben de 2 tane olan Laura LaPlanta'nın resmini verdim ona. Hot Gibson'un resmiyle Patsy Ruth Miller'inkini de o seçti. Böceği aldım, cebime attım, oradan uzaklaştım. Çabuk Louis, Gloria ekmek almaya gitti. Jandira'da salıncaklı koltukta okuyor. İyice eğilip bükülüp kendimizi gizleyerek koridordan çıktık ve onun tuvalete gitmesine yardım ettim. İyi yap, gündüz sokakta aynı işi yapmak yasak. Sonra çamaşırlıkta yüzümü yıkadım, kendi yüzümü de yıkadım ve odaya döndük. Gürültü etmeden onu giydirdim. Minik pabuçlarını ayaklarına geçirdim. Ne rezaletti şu çorap sorunu. İşlerini karıştırmaktan başka şeye yaramıyordu. Minik mavi giysisini ilikledim ve tarağı elime aldım. Ama saçları yatmak bilmiyordu. Bir şey bulmam gerekliydi. Hiçbir yerde de böyle bir çare görünmüyordu. Ne zeytinyağı ne bir yantim vardı. Mutfağa gittim ve parmaklarımın ucunda biraz domuz yağıyla geri döndüm. Bunu avucuma yayıp kokladım. Kötü kokmuyor dedim. Sonra Louis'nin saçlarını bu yağa bulayıp taradım. Şimdi saçları gerçekten iyi olmuştu. Bütün o güzel perçemleriyle omuzlarında bir kuzu taşıyan Aziz Jan'a benzemişti. Yerinden kıpırdama, şimdi de ben giyineceğim dedim. Pantolonumu ve beyaz gömleğimi giyerken kardeşime bakıyordum. Ne kadar güzeldi. Bangu'da ondan güzel biri daha yoktu. Gelecek yıl okula gidinceye kadar dayanması gereken lastik pabuçlarımı giydim. Louis'e bakmayı sürdürdüm. Bu güzellik ve şıklıkla biraz daha büyük durumdaki küçük İsa sanılabilirdi. Yığınla armağan alacaktı, kuşkum yoktu bundan onu gördüklerinde. Ansızın ürperdim, Gloria eve dönmüştü. Ekmeği masanın üzerine koyuyordu. Kağıt evde ekmek bulunduğu günlerin o tatlı hışırtısını çıkarıyordu. El ele tutuşarak dışarı çıktık ve önünde dikildik. Çok şeker oldu değil mi Godio, onu ben giydirdim. Kızacak yerde kapıya yaslandı ve havalara baktı. Başını eğdiğinde gözleri yaşlarla doluydu. Sen de çok şekersin ah Zeze. Diz çöktü ve başımı göğsünde sıktı. Tanrım, neden hayat bazıları için bu kadar zor? Kendini tuttu, sonra üstümüzü başımızı biraz düzeltti. Sizinle gelemeyeceğimi söyledim. Gerçekten gelemem Zeze. Yapacak çok işim var. Ben şimdi işlerimi düşünürken birlikte bir kahve içeriz. Bunun dışında istesem de hazırlanacak zaman bulamam. Maşrapalarımıza kahve doldurdu, ekmeği kesti, bize hüzünle bakmaya devam ediyordu. İçi geçmiş birkaç kötü oyuncak için bunca çaba dedi. Elbette ki yaşayan bütün yoksullara çok güzel şeyler de veremezler. Bir süre sustu ve devam etti. Bir şeyler elde etmek için belki de tek fırsat bu. Gitmenize engel olmayacağım. Ama Tanrım, o kadar küçüksünüz ki. Ona çok dikkat edeceğim dedim. Hiç elini bırakmayacağım Godio. Rio, Sao Paulo yolunu geçmek zorunda da değiliz. Her şeye karşın tehlikeli. Hayır, inan ki değil. Hem sonra bende yön bulma yeteneği var. Üzüntüsü olduğu halde güldü. Bunu da kim öğretti? Edmundo dayı. Luciano'da da yön bulma yeteneği var dedi. Benden küçük olan Luciano'da varsa bende de var demektir. Jandira'ya sözünü edeceğim. Boşuna zaman kaybı bu, izin verecektir. Jandira zamanla nasıl olsa roman okumak ve sevgililerini düşünmekle geçiriyor. Onun için bir şey fark etmez. Bakın ne yapacağız şimdi? Kahvemizi bitireceğiz ve kapıya çıkacağız. Tanıdığımız ve o yana giden biri geçerse sizi de götürmesini rica edeceğim. Bir an önce gitmek için ekmek yemek istemedim. Kapıya yürüdük. Zamandan başka geçen yoktu ama sonunda biri geçti. Postacı Bay Paxio karşıdan geliyordu. Gloria'ya günaydın dedi ve kasketini çıkardı. Bizimle gitmeyi de kabul etti. Gloria Lou ile birlikte beni de öptü, duygulu bir sesle ve gülümseyerek sordu. Ya şu er ve postal hikayesi ne olacak? Doğru değildi söylediklerim, inanmıyordum aslında. Omuzları yıldızlarla dolu bir uçak pilotuyla evleneceksin. Neden Totoca ile gitmiyorsunuz? Totoca gelmeyeceğini söyledi, hem de yük taşıma heveslisi değilmiş. Yola çıktık. Bay Paxio evlere mektup dağıtırken önden yürümemizi söyledi. Arada bir adımlarını sıklaştırıyor ve bize yetişiyordu. Sonra yine mektup için bir yerde duraklıyor, bize yetişiyor, böylece ilerliyorduk. Rio Sao Paulo yoluna vardığımızda güldü ve "Çocuklar, acelem var," dedi. "İşimi aksatıyorsunuz. Şimdi siz benden ayrılıp gidin, hiçbir tehlike yok." Mektup ve kağıt destelerini koltuğun altına sıkıştırıp aceleyle uzaklaştı. Bir çeşit isyanla düşündüm. Ödlek, Gloria'ya bize göz kulak olacağına söz verdikten sonra iki küçük çocuğu yol ortasında böylece bırakmak olacak şey miydi?
Louis'nin minik elini avucumda iyice sıkıp yürümeye devam ettim. Louis yorgunluk belirtileri göstermeye başlıyordu. Gitgide yavaşlamaktaydı. Dayan Louis dedim. Çok yaklaştık. İleride bir sürü oyuncak bizi bekliyor. Böyle dedikçe biraz daha hızlı yürüyor ve yeniden ayaklarını sürmeye başlıyordu. Zeze yoruldum dedi sonunda. Seni biraz kucağımda taşırım ister misin? Kollarını uzattı ve gerçekten de onu bir süre taşıdım ama kurşun gibi ağırdı. Gelişim sokağına vardığımızda nasıl kesik kesik soluduğum görülmeye değerdi doğrusu. Şimdi biraz yürüyeceksin deyip bıraktım. Kilisenin saati 8'i çaldı o sıra. 8 oldu dedim. 7:30'da orada bulunmamız gerekiyordu ama önemi yok. Nasılsa bir sürü insan gelecek ve yine de oyuncak artacak. Bir kamyon dolusu oyuncak var. Zeze ayağım acıyor. Eğildim. Bağcıkları biraz gevşetirim rahat edersin. Gitgide yavaşlıyordu. Çarşıya hiç varamayacakmışız gibi geliyordu bana. Üstelik çarşıdan sonra ilkokulu geçmek ve sağa Bangu gazinosunun sokağına sapmak gerekiyordu. En kötüsü de zamanın sanki isteyerek kanatlanıp uçmasıydı. Yorgunluktan bitkin durumda vardık oraya. Kimseler görünmüyordu. Oyuncak dağıtımından da hiçbir iz yoktu. Hayır vardı. Oyuncaklar dağıtılmıştı aslında. Çünkü sokak buruşmuş ipek kağıtlarıyla doluydu. Yer renk renk yırtık pırtık kağıt parçalarıyla kaplanmıştı. İçin için kuşkulanmaya başladım. Gazinonun önündeydik ve Bay Goingho kapıları kapatıyordu. Soluk soluğa kapıcıya sordum. Bay Goingho oyuncak dağıtımı bitti mi? Hepsi bitti Zeze. Çok geç kaldınız. Burası saldırıya uğradı sanki. İyilikle gülümsedi. Hiçbir şey kalmadı. Yeğenlerime bile diye ekledi ve kapıyı sımsıkı kapatıp sokağa çıktı. Gelecek yıl daha erken gelmelisiniz küçük uykucular. Önemi yok. Tam tersine çok önemliydi. Öyle üzgündüm ki, o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım ki, o an ölmeyi istedim. Gidip şuraya oturalım, biraz dinlenmemiz gerekiyor dedim. Susadım Zeze. Bay Rosenberg'in önünden geçerken bir bardak su isteriz, ikimize de yeter. Ancak o zaman durumun bütün acılığını kavradı, bir şey söylemedi. Ağzını büzüp gözlerinde uçsuz bucaksız bir anlamla bana baktı. Önemi yok Louis dedim. Küçük atım ay ışığını biliyorsun ya, Tot Hoca'dan sopasını değiştirmesini isteyeceğim ve onu sana Noel Baba'nın armağanı olarak vereceğim. Ama o hıçkırıklara boğuldu. Hayır yapma bunu diye bağırdım. Sen bir kralsın. Babam kral adı olduğu için sana Louis adını verdiğini söyledi. Bir kral da sokakta herkesin önünde ağlayamaz biliyor musun? Başını göğsüme yasladım ve kıvırcık saçlarını okşadım. Büyüdüğümde Bay Manuel Valadares'in otomobili gibi bir otomobil alacağım. Onu tanıyor musun? Portekizli hani... Mangaratiba'ya (parantez içinde o yörede çalışan tren) günaydın dediğimiz gün garda önümüzden geçen, işte onunki gibi kocaman bir otomobil alacağım. İçi armağan dolu olacak, yalnızca senin için, ama ağlama, bir kral ağlamaz. Sözcükler sanki göğsümden sınırsız bir umutsuzlukla çıkıp patlıyordu. Yemin ediyorum ki alacağım o otomobili, gerekirse adam öldüreceğim, çalacağım. İçimde konuşan küçük kuşum değildi, yüreğim olmalıydı bu. Evet, yapacaktım bunu, küçük İsa beni neden sevmiyordu? O ki doğduğu ahırda bulunan öküzü ve eşeği bile sevmişti. Ama beni hayır... Belki de şeytanın vaftiz çocuğu olduğum için benden öç alıyordu. Ama Louis hak etmişti bunu çünkü o bir melekti. Gökyüzünün melekleri ondan daha tatlı olamazlardı. Ve gözyaşlarım acınacak bir biçimde akmaya başladı. Zeze ağlıyorsun. Geçer. Nasılsa ben senin gibi bir kral değilim. İşe yaramazın tekiyim. Çok kötü bir çocuğum. Evet, çok kötü bir çocuk. Başka bir şey değil. Tot Hoca yeni eve uğradın mı? Hayır, ya sen? Fırsat buldukça gidiyorum. Mogunho'nun iyi olup olmadığını öğrenmek için. Güldü ve ay ışığının yeni gövdesi olması gereken sopayı yontmayı sürdürdü. Ninguhon da neyin nesi? Benim şeker portakalı fidanım. Ona çok uygun bir ad bulmuşsun. Kendine böyle işler bulmakta üstüne yoktur. İyi mi bakalım? Hiç büyümemiş. Vaktini ona bakmakla geçirirsen büyümez bu gidişle. Bu haliyle hoşuna gidiyor mu? Onu böyle mi istiyordun? Evet Tot Hoca, sen nasıl oluyor da her şeyi yapabiliyorsun? Bunu söyler misin? Kuş kafesi yapıyorsun, kümes, arı kovanı, çit, tahta perde. Bunları hep beceriyorsun. Çünkü herkes kelebek boyun bağlı bir şair olmak için doğmadı. Ama istersen sen de öğrenebilirsin. Hayır sanmıyorum, insanda böyle şeylere doğuştan yatkınlık olmalı. Bir an durdu ve Edmundo dayının bu yeni buluşu karşısında yarı öfkeyle yarı güler yüzle baktı. Dindinha mutfaktaydı. Bayat ekmekleri şaraba batırıp yağda kızartmaya gelmişti. Noel gecesinin tek yemeğiydi bu. Bak dedim Tot Hoca'ya, bu kadarını bile bulamayanlar var. Şarabın ve yarın öğle yemeğinde yapılacak salata için meyvelerin parasını Edmundo dayı verdi. Totoca elindeki işi karşılıksız yapıyordu. Çünkü Bango gazinosu hikayesini öğrenmişti. Hiç değilse Louis'nin bir oyuncağı olacaktı. Eski yıpranmış bir şeydi ama yine de çok güzeldi ve ben onu çok seviyordum. Totoca dedim, evet, Noel'de bize hiç ama hiçbir yerden armağan gelmeyecek mi sence? Sanmıyorum, gelmez. Ciddi konuş, ben herkesin söylediği kadar kötü ve sersem miyim? Kötü değilsin ama içine şeytan girmiş senin. Noel günü geldiğinde şu şeytandan kurtulmayı çok isterdim. Ölmeden önce hayatımda hiç değilse bir kez küçük şeytanın yerine küçük İsa'nın benim için doğmasını isterdim doğrusu. Belki gelecek yıl olur. Neden benim gibi yapmayı öğrenmiyorsun? Sen ne yapıyorsun ki? Kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Böylece hayal kırıklığına da uğramamış oluyorum. Hem küçük İsa herkesin söylediği, papazın ve din dersi kitaplarının anlattığı kadar iyi değil.